Ayrım 27, Miras, Robert Ludlum, sayfa 342. bölüm. Elizabeth ve Canfield, otelde Court'taki odalarında 3 gün 3 gece geçirdiler. Canfield yalnız bir kez dışarı çıkmıştı bu sürede. Sokakta iki adamın kendini izlediğini saptamıştı. Adamların Canfield'ı ikinci ulaş olarak gördükleri belliydi. Elizabeth'ti ilk amaçları. Herhalde kentlerinin dengesini bozmaya yeltirenlere karşı çok şiddetle davranan, polis gücünden korktuklarından olacak adamlar bir saldırıya kalkışmamışlardı. Ama Elizabeth'le birlikte sokağa çıktıkları ilk anda Cenevre istasyonundakinden hiç de daha az kötülük dolu olmayan bir saldırıya uğrayacaklarından kuşkusu yoktu. Ben Reynolds'a bir haber verebilmeyi ne çok istiyordu ama bu olasılığın olmadığını biliyordu. İsviçre'ye geçmemesi için kesin buyruk almıştı 20. gruptan. Tutanaklarından her türlü önemli bilgiyi çıkarmıştı Elizabeth'in zoruyla. Şu andaki durum hakkında 20. grup aşağı yukarı hiçbir şey bilmiyordu. Şimdi ivedilikle yardım istese bile bir açıklama yapması gerekirdi ki bu da elçiliğin işe burnunu sokması ve Canfield'ın tutuklanmasıyla sonuçlanırdı. Sonra olacak belliydi. Canfield'sız Elizabeth Zürih'e varamazdı. Scarlett kadını Cenevre'de öldürürdü. Ve sonra da Londra'daki Janet'a gelirdi sıra. Janet sonsuza dek Savoy Oteli'nde kalamazdı ya. Derek de kadını devamlı koruyamazdı. Eninde sonunda otelden ayrılacaktı Janet. Onu da öldürürdü Scarlett. Bir de Chancellor Drew, karısı ve 7 çocuklarının sorunu vardı. 1000 tane neden olabilirdi onların Kanada'daki saklanma yerlerinden çıkmaları için. Bir katliama kurban giderlerdi tümü. Ulster Stever Scarlett kazanırdı oyunu. Scarlett'i düşünür düşünmez Canfield'ın içinde kalmış tüm kızgınlıklar yeniden alevlendi. Kızgınlığı korkusuna ve umutsuzluğuna baskın çıkar gibiydi. Elizabeth'in çalışma odası haline getirdiği oturma odasına girdi. Yaşlı kadın ortadaki masada yazı yazıyordu. ''Oğlunuzun evindeki kahya kadını hatırlıyor musunuz?'' Elizabeth kalemini bıraktı. Kibarlık olsun diye yapmıştı bunu, yoksa kaygısından değil. Birkaç kez gördüm onu galiba. Nereli o kadın? Hatırladığıma göre Ulster onu Avrupa'dan getirdi. Güney Almanya'da bir av kulübesi işletiyormuş daha önce. Elizabeth başını kaldırıp adama baktı. Niçin sordun? Yıllar sonra o andaki davranışının Elizabeth'e Hannah'ın Cenevre'de olduğunu söyleyebilmek için yapıldığını düşünecekti. O anda bir yerden diğerine gitmek, Elizabeth'le pencerenin arasına geçmek, yaşamı boyunca bunun anısını taşıyacaktı. Camın şangırtısı ve sol omzunda keskin, korkunç bir acı. Gerçekte acı camın şıngırtısından önce gelmiş gibiydi. Canfield o denli sarsılmıştı ki masanın üzerine yığıldığında kağıtlar sağa sola dağılmış, masa lambası yere düşmüştü. İkinci ve üçüncü atışlar gövdesinin çevresindeki tahtaya gelmişti. Elizabeth'i kurtarmak için öne atılmış, kadın da iskemlesinden yere düşmüştü. Adamın omzundaki acı dayanılmaz bir duruma gelmişti. Beyaz gömleğinin üzerinde kocaman bir kan lekesi giderek yayılıyordu. Her şey 5 saniye içinde olup bitivermişti. Elizabeth duvarın kenarında büzülmüş kalmıştı. Hem korkmuştu hem de şükran doluydu. Önünde yatmış omuzunu tutmaya çalışan adama baktı. Elizabeth Canfield'ın onu koruyabilmek için kendini yere attığından emindi. Yaran nasıl? Bilemiyorum. Çok canım acıyor. Şimdiye dek hiç vurulmamıştım. Vurulmamıştım. Adam güçlükle konuşuyordu. Elizabeth ona doğru hareket etmeye başladı. Allah kahretsin, olduğunuz yerde kalın. Başını kaldırdığında ikisinin de pencerenin görüş açısının aşağısında olduklarını gördü. Telefona kadar sürünerek gidebilir misiniz? Yerden kalkmayın. Bir doktora ihtiyacım var galiba. Doktor... Adam bayılmıştı. Canfield yarım saat sonra ayıldı, kendi yatağında yatıyordu. Göğsünün sol üst bölümü sıkı bir sargıyla sarılmıştı, kımıldayamıyor gibiydi. Çevresinde birkaç kişi olduğunu bulanık gözlerle görebiliyordu. Gözleri düzgün görmeye başlayınca yatağın ayak ucunda duran Elizabeth Scarlatti'nin kendine baktığını gördü. Kadının sağında paltolu bir adamla üniformalı bir polis duruyordu. Yatağın sol yanında kısa kollu gömlek giymiş bir adam eğilmiş Canfield'a bakıyordu. Kuşkusuz doktor da adam. Doktor Fransız aksanıyla konuşuyordu. Sol elinizi kımıldatın lütfen. Canfield dilini yerine getirdi. Ayaklarınızı da lütfen. Canfield tekrar söz dinledi. Başınızı çevirebiliyor musunuz?
Ne? Nereye?
Başınızı ileri geri çevirin. Elizabeth Scarlatti, Otel Duckworth'dan 20 mil uzaklıktaki çevrenin içinde kuşkusuz en rahatlamış kişiydi. Kadın gülümsüyordu bile. Canfield başını ileri geri savurdu. Önemli bir zarar olmamış. Doktor dimdik duruyordu.
Sanki buna üzülmüş gibi bir haliniz var, dedi Canfield.
Ona bazı sorular sorabilir miyim her doktor, dedi Elizabeth'in yanında duran İsviçreli.
Doktor kırık dökük İngilizcesiyle adama karşılık verdi. Evet, kurşun onu sıyırıp geçmiş.
Kurşunun adamın kendisiyle konuşmasıyla ne ilgisi olduğunu Canfield pek kavrayamamıştı. Ama bunu düşünecek zamanı yoktu şimdi. Konuşan Elizabeth oldu.
Bu beye ben işlerimle uğraşırken senin bana yalnızca yol arkadaşlığı ettiğini söylemiştim. Olanlar hepimizi şaşkına çevirdi.
Bu adamın bana kendinin karşılık vermesini tercih ederim madam.
Benim pek söyleyecek bir şeyim olduğunu sanmıyorum.
Canfield durdu. Aptalca davranmaya gerek yoktu. Yardıma ihtiyacı olacaktı. Ama belki de söyleyebilirim. Doktora doğru baktı. Doktor ceketini giyiyordu. İsviçreli anlamıştı. Bekleriz.
Canfield, ekleyecek neyin olabilir ki?
Zürih'e geçiş. Elizabeth de anlamıştı. Doktor dışarı çıktı. Canfield sağ yanına dönüp yatabildiğini gördü. İsviçreli sivil polis yataktaki adama iyice yaklaştı. Buyurun oturun efendim, dedi Canfield adam yatağın yanına bir iskemle çekerken. Söyleyeceklerim yaşamak için çalışmak zorunda olan sizin ve benim gibi kişilere saçma gözükebilir. Genç adam gözünü kırptı.
Özel bir konu bu ama siz de yardım edebilirsiniz. Adamınız İngilizce biliyor mu?
İsviçreli üniformalı polise bir bakış attı. Hayır monsieur.
Güzel, dediğim gibi yardım edebilirsiniz. Güzel kentinizin temiz geçmişi ve kendiniz.
Sivil polis iskemlesini daha da yaklaştırdı yatağına. Çok hoşuna gitmişti bu. Öğleden sonra gelip çatmıştı. Tren saatine göre önceden sürücülü bir limuzin için telefon etmişlerdi. Tren biletleri otelden alınmıştı. Scarlatti adını kullanarak Zürih'e kadar olan kısa yolculuk için her türlü konfordan yararlanmaları sağlanmıştı. Bavulları bir saat önceden aşağı yollanmış, otelin girişinde bırakılmıştı. Bavulların üzerindeki etiketlere isimler ve trenin kompartımanları okunaklı bir biçimde yazılmıştı. Canfield Avrupa'daki en aptal adamın bile eğer isterse Elizabeth Scarlatti'nin yapacağı yolculuğu nereye, ne zaman ve ne biçimde olduğunu kestirebileceğini düşünüyordu. Otelle istasyonun arası arabayla 12 dakika sürmüştü. Tren Zürih'e gitmek için yola çıkmadan yarım saat önce yüzü kalın siyah bir tülle örtülü yaşlı bir kadın, yanında yepyeni hasır bir şapka giymiş ve sol kolu beyaz bir askıya alınmış gençten bir adamla bir limuzine binmişti. Yanlarında ellerini tabancalarının kabzalarından ayırmayan iki Cenevreli polis vardı. İki yolcu hiçbir olay olmadan istasyona vararak aceleyle trene bindiler. Tren Cenevre'den ayrılırken başka bir yaşlı kadınla genç bir erkek Hotel Duckworth'un servis kapısından çıkıyorlardı. Bu genç adamın da kolu askıdaydı ama askı paltosunun altında gizlenmişti. Yaşlı kadın kızıl açın kadın albaylarının giysilerine bürünmüştü. Arabanın sürücüsü de uluslararası kızıl açın üyelerinden biriydi. Yaşlı kadınla genç adam arabanın arka koltuğuna daldılar ve adam kapıyı kapattı. Hemen önce bir sigaranın kağıdını soyup yakan genç adam sürücüye "Haydi gidelim" dedi. Araba dar yolda ilerlerken yaşlı kadın "Bu rezil şeyleri içmende çok mu gerekli yani?" dedi bıkkın bir sesle. "Cenevre kuralları hanımefendi, tutsakların evlerinden gelen paketleri almalarına izin var."
43. Bölüm. Zürih'ten 27 mil uzaklıkta Menziken kasabası vardır. Cenevre treni posta yüklenmesi için Menkizen'de tam 4 dakika durdu. Yükleme işi bitince tren rayların üzerinde önüne geçilmez yazgılı yolculuğuna başladı. Menziken'den çıktıktan 5 dakika sonra 6. vagondaki D4 ve D5 kompartımanlarına aynı anda maskeli iki adam zorla girdiler.
İki kompartıman da boş olduğundan ve adamlar tuvalet kapılarını da kilitli bulduklarından bu kapıları üst üste ateş ettiler. Kapıları açtıklarında cesetle karşılaşacaklarını uman maskeliler yanılmışlardı. Tuvaletler bomboştu. İkisi de koridora fırladılar. Az kalsın birbirlerine çarpacaklardı.
Halt! Durun! Koridorun iki ucundan geliyordu bağırışmalar. Maskeli adamlar durmadılar, iki yöne de ateş açtılar. Atışlarına karşılık gördüler ve yere yıkıldılar.
Üzerleri arandığında hiçbir kimlik kartı bulunamamıştı. Cenevre polisi bunu memnunlukla karşıladı. Karışmak istemiyorlardı olaya. Düşen adamlardan birinin kolunda bir dövme vardı ne var ki. Son zamanlarda svastika denilen cinsinden. Maskesiz ve düşmemiş üçüncü bir adam kimseye görünmeden Zürih'te trenden atlayıp acele acele bir telefona gitmişti.
Şimdi Aarau'dayız. Bir süre burada dinlenebilirsiniz. Giysileriniz ikinci katta. Arabanız arkada duruyor. Anahtarlar da sol koltuğun altında.
Sürücünün İngiliz olmasını beğenmişti Canfield. Sürücü Cenevre'den beri bir tek söz söylememişti. Canfield cebinden para çıkartıp adama uzattı.
Buna gerek yok efendim.
Sürücü başını bile çevirmeden parayı eliyle itti. 8'i çeyrek geçeye kadar beklediler. Yarım ayın alçak bulutlarla gölgelendiği karanlık bir geceydi. Canfield yalnızca sağ eliyle otomobil kullanabilmeye alışabilmek için yolda bir aşağı bir yukarı sürmüştü otomobili. Hazırdılar artık. Daha doğrusu Elizabeth Scarlatti hazırdı. Kan dökmeye ve kendi kanının dökülmesine hazır bir gladyatör gibiydi. Yoğun duygularına rağmen soğuktu. Kadın bir katildi şimdi. Ve silahları da kağıtlardı onun. Hem de düşmanları için çok daha sakıncalıydı bu silahlar diğerlerinden. İyi bir gladyatör gibi de kendine sonsuz güveni vardı.
Bu yalnız büyük bir hareket değil, tüm yaşamının dönüm noktasıydı. Kendinin ve Giovanni'nin yaşamlarının Giovanni'ye layık olduğunu göstermeliydi.
Canfield haritayı defalarca incelemişti. Falke House'a varabilmek için geçmesi gereken yolları biliyordu. Zürih'in ortasından geçip Cloughton'a doğru gitmeleri, Schlieren çatalında sağa dönüp Burak'a giden ana yolu izleyeceklerdi. Winterthurstrasse'den bir mil sola doğru Falke House'un kapıları vardı. Cenevre'li sivil polis görevini yerine getirmişti. Ne olsa adama çok para ödemişlerdi. İsviçreli bir kamu görevlisinin 2 yılda kazanacağı kadar para. Arabanın plakası kimsenin durdurabilme yürekliliğini gösteremeyeceği sayılarla donatılmıştı.
Zürih polisi bunu nasıl becerdiğini sormamıştı Canfield.
Elizabeth paranın buna neden olabileceğini önermişti.
''Hepsi bu kadar mı?'' diye sordu Canfield, Elizabeth Scarlatti'nin arabaya girmesine yardım ederken.
''Yeter bu kadar.'' dedi yaşlı kadın.
''Birkaç bin sayfayla 100 bin tane de sayı vardı da
artık onların anlamı kalmadı.''
Canfield kapıyı kapatırken Elizabeth evrak çantasını kucağına yerleştirdi.
''Ya size soru sormaya kalkarlarsa?'' Canfield marş anahtarını yerine soktu.
''Kuşkusuz soru soracaklardır, ben de karşılık veririm.''
Kadın konuşmak istemiyordu. 20 dakika kadar gittiler, yollar hep doğru çıkıyordu.
Canfield kendinden hoşnuttu, birdenbire Elizabeth konuşmaya başladı.
''Şimdiye dek sana söylemediğim bir şey var, sen de bu konuya hiç değinmedin. Bundan konuşmamız hakkın senin.''
''Neymiş o?''
''Bu toplantıdan ikimizin de sağ çıkamayacağı olasılığı akla gelmez bir şey değil, hiç düşündün mü bunu?''
Canfield doğal olarak düşünmüştü bu konuyu. Boothroyd olayından beri bu riski alıyordu.
Sakınca Janet'le hayatını birleştirmeye karar verdiğinden beri daha da belirlenmişti. Omuzundaki kurşunla Canfield da bir gladyatör olmuştu en azından Elizabeth kadar. Sonsuz öfkeliydi şu anda.
''Siz kendi sorunlarınızla dertlenin, ben de benimkilere, olmaz mı?''
''Olur, benim için çok önem taşımaya başladığını söyleyebilir miyim?''
''Oh, o küçük çocuk bakışını hanımlara sakla. Ben pek onlardan biri sayılmam. Devam et sürmeye.''
Winterthurstrasse'nin üzerinde Falke House'a 13 mil kala iki yanı çam ağaçlarıyla donatılmış düz bir yol uzanır. Matthew Canfield gaza basarak alabildiğine hızlandırdı otomobili. Saat 9'a 5 vardı. Yolcusunu randevusuna zamanında yetiştirmeye kararlıydı. Birdenbire farların aydınlığında uzakta bir adamın işaret verdiğini gördüler. Yolun ortasında durmuş, başının üzerine kaldırdı, kollarını açıp kapıyordu. Uluslararası dur işaretini veriyordu. Kenfield'ın hızına rağmen ayrılmıyordu adam yolun ortasından. Sıkı tutunun. Kenfield yolundaki insana aldırış etmeden hızına devam ediyordu. Yolun iki yanından ateş açılmıştı. Aşağı eğilin. Kenfield gaza basmakta direniyordu. Bu arada da başını eğerek düz yola elinden geldiği kadar bakabilmeye çalışıyordu. Karanlığı yırtan bir ölüm çığlığı duyuldu. Yolun kenarına saklananlardan biri vurulmuştu. Bölgeyi geçtiklerinde koltukların orasına burasına cam ve metal parçaları dağılmıştı. İyisiniz ya. Kenfield'ın zamanı yoktu acıma duygusunu.
Evet iyiyim, daha ne kadar var?
Pek fazla yok. Eğer erişebilirsek Zürih'e tabii. Lastiklerden birini vurmuş olabilirler.
Öyle olsa bile yolumuza devam edebiliriz değil mi?
Merak etmeyin, arabayı durdurup kimseden kaldıraç istemeye niyetim yok.
Falkenhaus'un kapıları görününce Kenfield sert bir biçimde yola saptı. Yol taşlık kocaman bir teras önündeki birkaç adımda bir heykellerle süslenmiş, büyük bir çembere kadar yavaş yavaş aşağı doğru iniyordu. Büyük bir tahta kapısı olan ön giriş ortadaki basamaklardan 3 metre ötedeydi. Kenfield kapıya yanaşamıyordu. En aşağı bir düzine büyük siyah limuzin çemberin çevresinde sıralanmıştı. Otomobillerin yanında sürücüleri durmuş, şundan bundan konuşuyorlardı. Kenfield tabancasını kontrol ederek sağ cebine yerleştirdi. Elizabeth'e dışarı çıkmasını söyledi. Kadının kayarak öbür yandan çıkması için de üsteledi. Kenfield kadının birkaç adım ardından yürüyordu. Yürürken de sürücüleri başıyla selamlıyordu. Resmi giysiler içinde bir uşak büyük tahta kapıyı açtığında saat 9:01 geçiyordu. Mimari şatafatın örneği olan büyük hole girdiler. Başka bir uşak onlara ikinci bir kapıyı gösterdi ve kapıyı açtı. İçeride Matthew Kenfield'ın yapılması çok vakit almıştır diye düşündüğü bir masa vardı. Bir ucundan diğerine en aşağı 10 metreydi. Eni de 2-3 metreyi bulurdu kuşkusuz. Masanın çevrelerinde 40 ile 70 yaşları arasında 15-20 adam vardı. Hepsi de pahalı giysiler içindeydiler ve hepsi de Elizabeth Scarlatti'ye doğru bakıyorlardı. Masanın başında boş bir iskemle vardı. Kenfield bir an için oranın Elizabeth Scarlatti'ye ayrılmış olacağını düşündü. Ama hayır, kadının yeri şimdi durdukları yere yakın ucundaydı masanın. Kim dolduracaktı o boş iskemleyi? Her neyse, Kenfield kendine yer olmadığını anlamıştı. Duvarın yanında durup izleyecekti konuşmaları. Elizabeth masaya yaklaştı.
İyi akşamlar beyler. Bazılarımız daha önce tanışmıştık. Diğerlerinizi ise ününüzden tanıdığımdan emin olabilirsiniz.
Masanın çevresinde oturanların tümü hep birlikte tek gövdeymiş gibi ayağa kalktılar. Elizabeth'in solundaki adam kadının iskemlesini tutarak oturmasına yardım etti. Elizabeth oturdu. Adamlar da yerlerine döndüler.
''Teşekkür ederim ama galiba aramızda bir eksik var.''
Elizabeth 10 metre ötede tam karşısında duran boş iskemleye baktı. Tam o sırada odanın uzak ucunda bir kapı açıldı ve içeri uzun boylu bir adam girdi. Alman ihtilalcilerinin soğuk, duygusuz üniformasını giymişti. Koyu kahverengi gömlek, parlak siyah çapraz bir kemer, kolalı bej pantolon ve dizlerine kadar uzanan kalın ağır çizmeler. Adamın saçları kazınmıştı.
İskemle artık boş değil. Oldu mu istediğiniz?
Tam değil. Bu masanın çevresinde oturan herkesi şöyle veya böyle tanıdığıma göre sizin de adınızı öğrenmek isterdim.
Kröger. Heinrich Kröger. Başka bir şey var mı Madam Scarlatti?
Hayır, yok Herr Kröger.
27. ayrımın sonu. Sayfa 309.